Ayrım 7. Sayfa 86. Önemli işaretler. Önce binbaşı ve sonra yarbay olarak İsmet Bey'in Enverpaşa Umumi Karargahı'ndaki hizmet ve faaliyetlerinden onun mizaç ve karakteri hakkında çıkarılacak ilgi çekici manalar vardır. Evvela Enverpaşa gibi kapalı ve yaklaşılmaz bir şahsiyet nezdinde kendini kabul ettirici, yakın ve itimat telkin edici bir hava yaratması çok önemlidir. Bu arada iç çatışmaların tamamen dışında kalmıştır. Hatta tersine olarak kendinden çok üstün rütbe ve görevli, hem de Alman kadrosuna mensup mareşal ve amiraller arasındaki anlaşmazlıklarda ve bu anlaşmazlıkları yatıştırmak için zaman zaman Enver Paşa tarafından memur edilmiştir. Bu görevlerinde temaslarındaki dürüstlük ve uyandırıcı sempatiyle başarı sağlaması onun şahsiyet hususiyetleri hesabına kaydedilecek şeylerdir. Hatta bu arada Kazım Karabekir'in karargahta vazifeli olduğu sırada ve kendisiyle çok açık konuşabildiğini kaydettiği Enver Paşa ile münakaşalarında ilgi çekici bir cümle nakledilir. Konu gene Almanlar meselesi ve hele Kurmay Başkanlığı. İşte bu sırada Enver Paşa ile şöyle bir konuşma geçer. Karabekir, madem ki cihat ilan ettiniz, bari bundan sonra erkan-ı harbiyenizi Türk yapın. Enver Paşa, seni erkan-ı harbiye reisi yapayım mı? Ya sen? Ya İsmet? Başka kim var? Kazım Karabekir, İstiklal Harbi'nin esasları sayfa 25. Osmanlı hükümeti 14 Kasım 1914'te kutsal cihat, bütün Müslümanları Türkiye safında muharebeye davet ilan etmişti. Enver Paşa dediğini yapabilir miydi bilmiyorum ama söz gelişi olarak söylenmiş olsa bile Enver Paşa'nın bu cevabında o zaman rütbesi belki de henüz yarbaylığa yükseltilmiş olan İsmet hakkında Enver Paşa'nın bu değerlendirmeleri çok dikkat çekicidir. O günlerde Genelkurmay'da görevli olarak çalışan bir şahsiyetten İsmet Bey'in oradaki durumu hakkında gene ilgi çekici nakiller dinlemişimdir. Ona göre İsmet Bey, Enver Paşa'nın yakınıydı. Biraz kendi içine kapalı bir insandı. Koltuğunda dosyasıyla Enver Paşa'nın yanına giderken başı öne eğik, etrafına bakmadan nezaret koridorlarında sanki o binada tek başınaymış gibi yürüyüşü dikkat çekerdi. Almanlarla anlayışlı ama mesafeli bir dostluk içindeydi ve bilhassa çok çalışkandı. İş saati tanımazdı. Hatta bir aralık onun herkes işten çıktıktan sonra bürosunda kapanışı, dosyalar ve mahrem evrak arasında geç saatlere kadar kalışı, bazı basit görüşlerin dedikodularını bile celbetmişti. Ama bunlar onun aşırı çalışkanlığına engel olmadı. Herhangi bir çatışmaya katılmamakla beraber İsmet Bey de Almanlara verilen ölçüsüz yetkiyi yadırgıyordu. O zamanki bu görüşünü İnönü bir gün şöyle nakleder. Bir devletin orduda, siyasette, memleket idaresinde sır denebilecek nesi varsa hepsi yabancı devlet memurlarına emanet edilmişti. Garibi şuydu ki bu yabancı devlet müttefik bir devlet de değildi. Bundan başka dünya siyasetinde ikiye ayrılmış saflardan birini idare ediyordu. Alman ıslah heyeti memleketin içinde olup bitenleri günü gününe takip eder durumdaydı. Devletin idaresinde devletin tabii mesuliyet ve hakimiyet hudutlarını hulul etmenin bir sınırı olmak lazımdır. Balkan Harbi sonundaki ıslahat hareketlerinde bu sınırlar ihmal edilmiştir. İnönü'nün Akis'te çıkan hatıra nakillerinden. Ne? 250. İnönü o zamanki bu davranışların sonunda devleti harbe sürüklediğini kaydeder. Gene Almanların zoruyla ve Bulgarları Almanya nehrine kazanmak için bizim Trakya topraklarımızdan bir kısmının Meriç'in batısının Bulgarları terk edilmesinden bahsederken de duygularını şöyle anlatır. Bunu haber aldığımız zaman hissiyatımız pek fena bozulmuştu. Hiddet, infial ve isyan duyguları yüreğimizden taşıyordu. Büyük harbin en fedakar olanı, en çok zayiat vereni Türkiye'nin vücudunu parçalamakla işe başladılar. Aynı dergi ve numaralardan. Fakat Enver Paşa bu duygular içinde değildir. İnönü'nün şu beyanlarını da okuyalım. Bir gün Enver Paşa'nın yanındayken başkumandan vekili bana bir telgraf uzattı. Telgraf Alman Genelkurmay Başkanı'ndan geliyordu. Metnin son cümlesi bugün gibi hatırımdadır. Muzaffer olanlar gelecekte dünyanın nasıl bir şekil alması lazım geldiğini tayin edeceklerdir. Bahtsız Enver Paşa'yı yalnız Meriç ötesi topraklarımızı Almanlar lehine Bulgarlara terk etmeye değil, Türkiye'yi olduğu gibi harbe sürüklemeye de bu basit, değersiz ve teminatsız sözler sevk etti denilebilir. Hem de hiç kimseye sormadan, hiç kimseye haber vermeden. Hülasa Enver Paşa, İsmet İnönü'nün de daha önce ifade ettiği gibi yalnız kaybedilmiş bir harbe girmekle kalmamış, kendisini ve kendisiyle beraber bir devleti de kumar masasına atmıştı. Bu sorumsuz davranışta yukarıdaki telgrafta belirtilen cinsten bir takım yuvarlak sözlerle yetindi. Girdiği macerada hukuki manasıyla bir resmi ittifak anlaşmasında bile lüzum görmemişti. Nitekim Almanlarla müttefik olarak girdiğimiz ve bize 1.150.000 ölü ve yaralıya mal olan bu harbin elde resmi bir ittifak belgesi bile yoktur. Birinci Dünya Harbi'nde iki tarafın karşılıklı durumu şöyle hesap olunur. İttifak devletleri. Nüfus yekunu 168 milyon 300 bin. Askeri alınan 22 milyon 900 bin. Ölenler 3 milyon 460 bin. Genel zayiat 15 milyon 620 bin. İtilaf devletleri. Nüfus yekunu 1 milyar 2 milyon 435 bin. Askeri alınan 42 milyon 700 bin. Ölenler 5 milyon 683 bin. Genel zayiat 22 milyon 861 bin. Toplamı 1 milyar 170 milyon 735 bin. Askeri alınan 65 milyon 600 bin. Ölenler 9 milyon 323 bin 300. Genel zayiat 38 milyon 481 bin. Bu meyanda Türkiye nüfus yekunu 29 milyon. Askeri alınan 2 milyon 900 bin. Ölenler 400 bin. Genel zayiat 1 milyon 150 bin. Devletlerin nüfus yekunlarında sömürge ve yarı sömürgeleri dahildir. Ancak zayiat yekunlarına harp şartlarına sebebiyet verdiği sivil zayiat dahil değildir. Mesela Türkiye'de tehcir, toptan göçürme ve bununla ilgili hareketlerin gerek azınlık, gerek Türk nüfusu üzerindeki ve aşağı yukarı harp zayiatına denk olan zayiatı Türkiye'nin askeri zayiatına dahil edilmemiştir. Çeşitli harp yazarlarının verdikleri tablolar arasında az çok fark olmakla beraber bu konuda en yaygın olan yukarıdaki rakamların teferruatlı tablosu Hayat Tarih Mecmuası'nın 1. sayısında da yayınlanmıştır. Bahse son verirken İsmet Bey'in genel karargâhtaki çalışma devresiyle ilgili şu beyanlarını da alalım. Ben büyük karargâhta harekat şubesi müdürü olarak çalışıyordum. İsmet Bey bir süre seferberlik ve ikmal şubesi müdürlüğünü yapmıştı. Sarıkamış harpleri bu devreye tesadüf eder. Sonradan harekat şubesine geçti. Yalnız veya başkumandanla beraber Çanakkale'ye sık sık giderdim. Ordu kumandanı Liman Paşa buhranlı zamanlarda beni görmekten memnun olurdu. Gelecek ihtimalleri benim ağzımdan dinlemekten rahatlık duyardı. Bana ihtiyaçlarını, endişelerini uzun uzun anlatırdı. Çanakkale Harbi'nin sonuna doğru Türk ordusunun eski muallimi Von der Goltz Paşa'dı. Gelip vazife aldı. Liman Paşa 5. Ordu kumandanıydı. Goltz Paşa da orada 1. Ordu Kumandanlığı'nı kurdu. Yarımada'nın kuzey kesimine bakıyordu. Bir de Alman amirali vardı. Von Özedon Paşa. Bu da Çanakkale'de deniz müdafası ile vazifelendirilmişti. Bir defa Çanakkale'ye gideceğim zaman Alman ataşe militeri Von Lussow bana gelmiş ve 3 mareşal arasındaki geçimsizliği anlatarak bir çare bulmamı istemişti. En ziyade ateş içinde bulunan Liman Paşa bana öteki mareşalleri şöyle anlatıyordu. Goltz Paşa ile bir ordu teşkil ettiler. Ne manası ne lüzumu vardı. Goltz Paşa bir hocadır. Hocalık başka, kumandanlık başkadır. Bu yaştan sonra Goltz Paşa'ya yaşı 70'i geçkin kumandanlığı ben nasıl öğretirim? O bir taraftan Amiral Von Özedom'un bana yapmadığı eziyet kalmıyor. Avuç kadar yerde sırayla başkumandanlar felaket. Goltz Paşa da bana Liman Paşa'yı aynı mahiyette fakat daha alimane bir surette tavsif etmekte geri kalmıyordu vesaire. Hülasa hikaye çok ilginçtir. Osmanlı binbaşı veya yarbayı İsmet Bey bu Alman mareşalleri arasında adeta bir hakemlik yapmak durumundadır. Dikkati çeken odur ki bütün bu mareşaller ona açılmaktan hatta kendi milletlerinin olan diğer eşit arkadaşları hakkında şikayetlerden, yakınmalardan çekinmezler. Bu gibi sahneleri düşünürken o zamanki İsmet Bey'in simasını hayalen canlandırmak mümkündür. Gözleri her zamanki gibi içi gülerek parlıyor. Yüzü her zamanki gibi saf, güleç ve çocuksu. Her şeyi dinliyor. Hiçbirini cephe almıyor ama hiç kimseye de hak vermiyor. Hülasa her zamanki gibi. Ama siz bu olayların içinde o hiç kimseye açılmayan Enver Paşa'nın da ona inandığına ve bu gibi hallerde bile ona temas ve teşebbüs yetkili vermesine dikkat etmelisiniz. O zamanki İsmet Bey'in bu durumunda onun şahsiyet ve mizacından önemli belirtiler veren bazı manalı çizgiler, işaretler seçmiyor musunuz? Cephe ve kumandan. Kumandanlık sanatının gerçek fakat kanlı okulu cephedir. Cephede kumandan bir insanın kullanabileceği yetkilerin en ağırını kullanır. Bu yetki başkalarının hayatına tasarruf etmek yetkisidir ve bir insanın taşıyabileceği sorumlulukların en ağırıdır. Bu başkalarının kanını ve hayatını kendi karar ve takdirinden başka hiçbir kudrete hesap vermeden harcayabilmek. Bu güç bir sanattır ama hakikaten güç bir sanattır. 4. İleride bir İnönü'nün zuhurunu hazırlayan faktörler. Osmanlı Türkiye'si Almanlar safında daha baştan kaybedilmiş olarak girdiği 1. Dünya Harbi'nde 9 cephe üzerinde çarpışmak zorunda bırakıldı. Bu cepheleri şöyle sayabiliriz. 1. Kafkas cephesi, 2. Suriye cephesi, 3. Hicaz cephesi, 4. Yemen cephesi, 5. Irak cephesi, 6. Romanya cephesi, 7. Galiçya cephesi, 8. Makedonya cephesi, 9. Çanakkale cephesi. Bu cephelerin en başında Kafkas cephesinde Enver Paşa'nın 9-22 Ekim 1914 tarihleri arasında, yani o bölgede kışın tam başladığı sırada, bütün itiraz ve ikazlara rağmen giriştiği Sarıkamış mücadelesi tam ve kanlı bir macera oldu. Bu maceraya 90 bin mevcutla sürülen 3. Ordu 12 gün içinde mevcudunun 78 bin kişisini kaybetti. 90 bin taze ve zinde insanla sürüklendiği bu hareketten 12 bin kişilik bitkin, perişan insanla çıktı. O hareketten sonra bu ordu kendisini hiçbir zaman eski sıhhatiyle toplayamadı. Tafsilat için bakınız Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, sayfa 224-229. Hazırlık safhaları Ocak 1914'te devam etmekle beraber 4 Şubat 1915'te başlayıp 16 Şubat 1915'te tam bir başarısızlıkla biten Süveyş kanalı seferi de gene bir macera harbi oldu. Bu iş için o zaman Bahriye Nazırı olan Cemal Paşa aynı zamanda Suriye'deki 4. Ordu kumandanlığını aldı. Orada emrinde 80 bin kişilik bir kuvvet bulacaktı. 21 Kasım 1914'te İstanbul'dan pek gösterişli bir şekilde ayrıldı. Veda nutkunda bir takım büyük fakat yuvarlak sözler vardı. Mısır'ı almaya gidiyordu. Eğer bu vazifenin icabından olarak şayet ben ve mahiyetime verilen kahramanlar kanala yapacağımız hücumda muvaffak olamayarak cesetlerimizi kanalın sularına dökmüş olursak, arkada kalan vatanperverler kanalı cesetlerimizin üzerinden geçsinler, Mısır'ı kurtarsınlar. Tabii kanala bir takım Türk cesetleri döküldü. Ama bunlar arasında ne Cemal Paşa'nın ne de ona yol gösteren Alman kurmaylarından hiçbirinin cesetleri yoktu. İkinci kanal seferi de gene böylece bitti. Irak cephesinde aynı macera meyilleri görüldü ve gene kayıplar verildi. Düşman Basra'dan Bağdat üzerine yürümeye hazırlanırken Süleyman Askeri isminde ve askerden ziyade ihtilacı olan bir ittihatçı İran içinden Hindistan'a yollar arıyordu. Hindistan yolu bulunmadı ama Irak kaybedildi. Hicaz ve Güney cephelerinin ise Mustafa Kemal ta baştan itibaren tahliye teklifinde bulundu. Buralarda ve halkının da düşman olduğu ve Türkleri istemeyerek isyan ettiği bir çöller ve dağlar ülkesinde ordunun hiçbir muvaffakiyet şansı görülmüyordu. Nitekim netice öyle belirdi. Romanya, Galicia, Makedonya gibi yabancı cephelere yardımcı Türk tümenleri gönderildiği ve oralarda cepheler kurulduğu zaman asıl Türk topraklarındaki cepheler, mesela Kafkas cephesi, askersizlikten kırılıyordu ve cephedeki Türk fedakarlıklarını Alman ve Avusturyalılar hatta resmi tebliğlerine kaydetmeyi bile esirgediler. Nihat Paşa'nın hatıralarından. Hülasa umumi harpte bizim asıl milli ve meşru müdafamız ancak Çanakkale cephesiyle, adına Kafkas cephesi denilen Doğu Anadolu cephesinde ve Sarıkamış macerasından sonraki devreye münhasırdır. Bu arada Suriye ve Irak hareketlerinin Anadolu'yu korumak yönünden değerlendirebilecek fakat asli kuvvetler daha önce ve çöllerde eritildiği için çok sönük kalan hareketlerini de ayrıca işaret etmeliyiz. Bu son konular hakkında gerek Genelkurmay gerek harekata karışan ilgililer tarafından çeşitli eserler neşredilmiştir. Bu cephelerde eriyenler ise hemen tamamen Trakya ve Anadolu'nun Türk halkının çocukları oldular. Şurada, burada ve ancak dekoratif değer taşıyan götürmelik birkaç Arap müfrezesi görüldü. Ama asıl Nizam ordusu saflarında ve sonuna kadar Türkler çarpıştı. Bu kitapta bu harbin hikayesine elbette ki dalmayacağız. Burada yapacağımız sadece 2 Ekim 1915'te 2. Ordu Kurmay Başkanlığı ile Enver Paşa karargahından ayrılan 14 Aralık'ta rütbesi albaylığa yükseltilen İsmet Bey'in muharebenin sonuna kadar katıldığı hareketleri kısaca göz atmaktır. Çünkü bu hareketler onun için birer cephe stajı olmuştur. Bu staj sırasında Mustafa Kemal ile iki ayrı cephede fakat yakın ve müsiretli işbirliğinde bulunmuştur. Bu staj ve bu yakınlık onun askerlik ve kumandanlık vasıflarının gelişmesinde etkili olmakla beraber olaylar içindeki karşılıklı yakınlık ve tanışmalardır ki daha sonra bu iki insanın mesuliyetli iş ve kader birliğine zemin hazırlamıştır. Bu bakımdan denebilir ki gelecekte İsmet Paşa'nın ön plana sürülebilecek bir şahsiyet olarak belirmesi, benimsenmesi bu Osmanlı cephelerindeki yakınlaşma ve tanışmalarla hazırlanmıştır. Hülasa öyle sanıyorum ki Mustafa Kemal ile İsmet Bey'in bu cephe yakınlık ve karşılaşmalarının milli mücadele ve yeni devletin kuruluşu işlerinde önemli etkileri olmuştur. Eğer bu yakın tanışma ve karşılaşmalar olmasaydı İsmet Paşa'nın kaderi ve hayat hikayesi nasıl cereyan ederdi? Bu soruyu cevaplandırmak zordur. Olaylar belki gene cereyan ettiği gibi ederdi. Belki de bir başka akış takip edebilirdi. Ama gerçek şudur ki İsmet Bey'in Anadolu'ya geçişinde ve Ankara'ya ayak bastığı günlerde derhal kabineye alınışında, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi'ne atanışında, yani fiilen başkumandan yetkilerine sahip kılınışında Mustafa Kemal ile olan cephe arkadaşlığının ve yakınlığının büyük payı olmuştur. Albay İsmet Bey'in 2. Ordu Başkanı olarak Diyarbakır'da karargaha katılmasından az sonra Mustafa Kemal de aynı cepheye memur edildi. 26 Şubat 1916'da Başkomandanlığın Eskişehir'den verdiği emre göre Edirne'deki 16. Kolordu karargahını alarak Diyarbakır cephesinde hareketi bildirildi. 16. Kolordu'yu yeniden teşkil edecekti ve bu kolordunun kumandanlığına tayin edildi. Yeni kolordu, Doğu cephesine gönderilecek bazı birliklerle Bitlis ve Muş Batı bölgesinde bulunan 5. ve 8. tümenlerden teşekkür edecekti. Bu kolordu ile 3. ordunun, bu ordu cephenin sol kanadıydı ve Fırat Karadeniz arasında bulunuyordu. Sağ kanadını koruyacaktı. Mustafa Kemal 13-14 Mart 1916'da Diyarbakır'a vardı. Ordu karargahında Kurmay Başkanı İsmet Bey ile karşılaştı. O günlerde Mustafa Kemal de albaydı. Bu karşılaşma Kurmay Akademisi'ndeki uzaktan mektep arkadaşlığını saymazsak 1907 ve 1909'da Selanik'teki yakın temaslardan 8 sene kadar sonra oluyordu. 1 Nisan 1916'da Mustafa Kemal'e Milli Balığı, Tuğ Generallik geldi ve Mustafa Kemal Paşa oldu. Ondan sonra İsmet Bey ile münasebetler bu cephede durmadan gelişti. Mustafa Kemal'in generalliği terfi tarihi biraz tartışmalıdır. Askeri biyografisinde terfi tarihi 1 Nisan 1916 olarak görülür. Halen hayatta olan o zamanki yaveri Şükrü Tezer, Milliyet Gazetesi'ndeki 5 Ocak 1965 tarihli bir açıklamasında Mustafa Kemal'e generalliğinin Diyarbakır'a varamadan bir gün önce yani 12-13 Mart'ta Mardin'de tebliğ edildiğini yazar. 1916'da Doğu cephesi gayet hareketlidir. Ruslar çok üstün kuvvetlerle durmadan taarruz halindedirler. İlerlemeler, gerilemeler birbirini kovalar. Rusların gayesi evvela Harput Ovası'na, Elazığ, Malatya'ya ve ileride kabil olursa İskenderun'da Akdeniz'e inmektir. Bu hareketlerde Mustafa Kemal 80 kilometrelik bir cepheyi savunmak zorundaydı. 26 Temmuz 1916'da Mustafa Kemal Ruslardan Muş ve Bitlis'i kurtardı. Ama zafer devamlı olmuyordu. Arda arda bir sıra ilerlemeler ve gerilemeler oldu. Yalnız 28 Ağustos 1916 ile 8 Eylül arasındaki muharebelerde Ruslar 30 bin ve Türkler 20 bin zayiat verdiler. Bu hareket safhaları hakkında Genelkurmay Harp Tarihi Encümeni Başkanlığı'nın askeri mecmuanın 114 sayılı fevkalade sayısı olarak yayınladığı Atatürk eserinde gerekli bilgiler ve haritalar vardır. 1939. Yalnız şu oldu ki bu hareketler içinde Albay İsmet Bey'in mevkii gittikçe önem aldı. Mustafa Kemal 3-10-1916'da 2. Ordu Kumandan Vekiline tayin edildi. Kurmay Başkanı Albay İsmet Bey'i de kendi emrindeki 4. Kolordu Kumandanlığı'na atadı. İsmet Bey 30 Aralık 1916'da bu vazifeye başladı ve Kolordu Kumandanı oldu. İsmet Bey'in daha Kurmay Başkanlığı günlerinde ve Sekerat'taki Ordu Karargahı'nda geçen bir sahne, İsmet Bey'in Mustafa Kemal'in yanındaki mevkini belirlemesi bakımından ilgi çekicidir. Meşrutiyet inkılabı sırasında tanışıp anlaşan bu iki seçkin insan birbirlerine büyük bir güvenle yeniden bağlandılar. Bu karşılıklı sevgi ve bağlılığın ilk tezahürü Mustafa Kemal'in Sekerat Karargahı'na gelişinden 5-6 gün sonra görüldü. Mustafa Kemal, Kurmay Başkanı'nın değerini ve yerini karargahın erkan, ümera ve subaylarının hazır bulundukları sofrada hazla görmüş, böyle bir arkadaşa malik olduğundan dolayı iftihar duyduğunu belirterek bu duygusunu çok hareketli sözlerle bütün arkadaşlarına açıklamıştı. Kurmay Başkanı Albay İsmet Bey de kumandanı Mustafa Kemal hakkında kalbinde duyduğu güven dolu sevgi ve bağlılığı anlatan bir söylevle kendisine cevap vermiştir. Mustafa Kemal'i aynı takdir edici duygularla karşılamıştır. İslam Ansiklopedisi Atatürk. Bu arkadaşlık Doğu Cephesi muharebelerinin acı tatlı fakat daima çetin ve yoksul şartları içinde böylece giderken Mustafa Kemal 17 Şubat 1917 tarih ve 595 sayılı emirle Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanlığı'na tayin edildi. 21 Şubat'ta 2. Ordu'dan ayrılıp 26 Şubat'ta Şam'a vardı. Fakat o sırada Şam'da bulunan Başkumandan Vekili Enver Paşa ve 4. Ordu Kumandanı Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile yaptığı görüşmeler sonunda bu tayinden vazgeçildi. Çünkü Mustafa Kemal Hicaz'ın müdafası değil, bütün Güney kuvvetlerinin geri alınarak Suriye cephesinin kuvvetlendirilmesi ve hele Irak üzerine Bağdat'ı kurtarmak için yapılacak hareketlerden tamamen vazgeçilmesi görüşündeydi. Bu görüşü kabul ederken Enver Paşa'nın düşüncelerinde beliren iç fırtınaları bilmiyoruz. Ama netice şu oldu ki harekat kaldı ve Mustafa Kemal'e karşı sert ve menfi bir cephe alınmadıktan başka kendisi 5 Mart 1917'de tekrar Diyarbakır'da 2. Ordu Kumandanlığı'na ve bu defa asaleten tayin olundu. 11 Mart'ta Diyarbakır'a döndü. Mustafa Kemal'in burada 5. olurdu kumandanı İsmet Bey'le zaman zaman şehir dışına yaptıkları at gezilerini, bu ve gezilerde çeşitli memleket meseleleriyle geleceğin önemli ihtimalleri ve çözüm yolları üstündeki görüşme ve tartışmalarına ait bazı nakiller vardır. Zaten o günler öyle ihtimallere gebedir ki Mustafa Kemal ve İsmet Bey'in cinsinden insanların olayların gelişmeleri karşısında duygusuz ve hatta kararsız kalmaları ihtimali yoktur. Şu gerçek gittikçe beliriyordu ki Almanya ve müttefikleri için harbi kazanmak ihtimali yoktur. Hele Türkiye'de Irak ve Suriye cephelerinden artık ümidi kesmek lazımdır. Memleket içinde iktisadi sefalet son haddine varmıştır. Hükümet itibarını kaybetmiştir. Dağlar asker kaçaklarıyla doludur. Birliklerin mevcutları harpler ve sel gibi akan firarlarla durmadan eksilmektedir. Enver Paşa ise hayali zaferler peşinde en güzide kuvvetlerini Galicia'da, Romanya'da, Makedonya'da israf eder. Almanların baskısı ise durmadan artar. Onlar batıda kaybettiklerini sanki doğuda kazanmak gibi garip bir duruma düşmüşlerdir. Ve karargah-ı umumi harp tekliflerinde durmadan zaferi nihayeden bahseder. Zafere olan itimadını ilan eder durur. İşte bu hava içinde bir gün 7 Temmuz 1917'de Mustafa Kemal yeniden Suriye'de 7. Ordu Kumandanı'na tayin edildiği emrini alır. Ağabey İsmet ise daha önce 1 Mayıs 1917'de keza Suriye'de Filistin cephesine tayin edilir. Önce 20. sonra da 19 Altı 1917'de 3. Ordu Kumandanı olarak. İsmet Bey 20. Kolordu kumandanlığı sırasında 1. sınıf Alman Demir Salip, 3. Ordu kumandanlığı da 2. rütbeden Mescidi Şeria Muharebesindeki yararlılıkları içinde 2. rütbeden Kılıçlı Harp Madalyası ve Almanların Kılıçlı Kartal Madalyalarını alır. Bu kolorduların her ikisi de 7. Ordu birliklerindendir ve 7. Ordu'nun yeni kumandanı Mustafa Kemal Paşa emrindedirler. Mustafa Kemal ile İsmet Bey Suriye cephesinde de gene iş ve kader birliği yapacaklardır.